Yüzsüz Adam Kezban Doğanoğlu. Beyefendi,
evet.
Beyefendi, çok özür dilerim ama müşterilerimiz rahatsız oluyor. Sizi dışarı alabilir miyiz?
Rahatsız mı?
Ama ben etrafıma bakıyorum ve her zaman karşılaştığım yüz ifadelerini görüyorum. Bana bakan tiksinmiş suratlar. Artık alıştım desem de kendimi bile inandıramıyorum buna. Her defasında biraz daha dağılıyorum. Hey gidi Ömer Bey, bir zamanlar yakışıklılığıyla dikkat çeken, kızların ve reklam ajanslarının peşinden koşturduğu Ömer. Ben en iyisi en baştan anlatayım size her şeyi. İçerisinde birkaç meyve ağacı olan ve annemin bol yeşillik ekerek pazar masrafından tasarruf ettiği küçük, bahçeli bir evde dünyaya gelmişim. Güzel bebeğine nazar olmasın diye nazar boncukları içinde büyütmüş beni annem. İlkokul mezunu olan babam hayata erken atılmış ve ne iş bulursa onu yapmış. Bu işlerden de çok para kazanamamış. Gittiğim her okulda şirinliğiyle dikkat çeken bir öğrenci oldum. Yaptığım yaramazlıkları küçük bir tebessümle affettirebiliyordum. Liseye kadar ailemin maddi durumunu çok dert etmezdim açıkçası. Başımızı sokacak bir evimiz vardı. Karnımız doyuyordu çok şükür. Hem çevremdeki tüm arkadaşlarım aşağı yukarı benimle aynı yaşam tarzına sahipti. Lisede pek çok şey değişti benim için. Girdiğim lise sınavından güzel bir puan almış ve Ankara'da iyi bir Anadolu Lisesi'ni kazanmıştım. Okulun pansiyonunda kalıyordum. İlk yıl okula ve yurda alışmakla geçmişti ama ikinci yıl hayatın benim küçük dünyamda düşündüğüm gibi olmadığını gördüm. Cep telefonunun yeni çıktığı yıllardı. Sınıfta birkaç kişi cep telefonu kullanıyordu. Özel arabayla okula gelenler bile vardı. Bense bir yıldır aynı kıyafetleri giyiyordum. Hatta ortaokulu da sayarsam birkaç yıldır. Okul forması iyi ki vardı ancak hafta sonu yetiştirme kursuna formayla gidilmiyordu. Böyle bir kurs gününde zengin ve şımarık arkadaşlardan biri gömleğimin eprimiş dirseğini asılarak yırttı. Yakışıklı fakir prens diye bağırdı. Sonra sınıfça dalga geçtiler benimle. En yakın arkadaşımın bile güldüğünü görmek beni adeta yıktı. İlk fırsatta babamdan para istemeye karar verdim. Birkaç gün sonra babam aradığında tam konuyu açacaktım ki kış için kömürü nasıl alacağından dert yanınca çaresiz sustum. Sınıftaki olayı duyan oda arkadaşım işe girmemi tavsiye etti. Düşününce benim de aklıma yattı. Okul yönetimi derslere etki etmediği sürece yarı zamanlı işlere izin veriyordu. İlk çarşı iznimde iş aramaya başladım ve hayatımı tamamen değiştirecek olan işi buldum. Ünlü bir erkek giyim firması genç ve dinamik yeni yüzler arıyordu. Onlar aradığı yüzü, bense aradığım işi bulmuştum. Eğitimler, çekimler derken okulu aksatmaya başladım. Sonrasında ise bırakmak zorunda kaldım. Babam çok kızgındı bana, annemse daha ılımlı bakıyordu olaylara. Çünkü yıllardır ilk kez cebimiz para görüyordu. Zaman hızla akıp geçmiş, reklamların ve podyumların aranan yüzü haline gelmiştim. Bolca param ve binlerce hayranım vardı ama hayat her zaman istediğimiz gibi gitmiyordu. Bir çekim öncesi kuaförüm makyajımı yaparken yüzümde bir kızarıklık fark etti. Sivilce olduğunu düşünerek kapatıcı sürdü. Aradan birkaç gün geçince kızarıklığın olduğu bölgede şişlik olduğunu fark ettim. Ne yalan söyleyeyim, sivilce sandığım şişliği sıkmaya çalıştım. Annemse nazardır diye okuyup üfledi ama ne yaparsak yapalım geçmedi. Nihayet doktora gittiğimde cilt kanseri olduğumu öğrendim. Başta pek önemsiz bir hastalık gibi geldi bana. Çünkü gençtim, yakışıklıydım, param vardı, daha ne olsun, hemen tedaviye başlandı. Birçok tetkik yapıldı. Kanserli bölge temizlenip radyoterapi uygulandı. Yakından ve dikkatli bakılmadığı sürece anlaşılmayan, belli belirsiz bir izle kurtulmuştum çok şükür. Bu olayın gizli kalması için çok çabaladım. Ne de olsa yüzümle para kazanıyordum. Bir süre sonra hayat eski rutin haline döndü. Yine çok çalışıp çok yoruluyordum. Kendime dikkat etmiyordum. İnsanoğlu sadece hasta olunca anlıyor sağlığının kıymetini. Sinsi hastalığın pusuya yattığı yerden gizlice ilerliyordu. Bu sefer küçük bir işlemle kurtulamayacaktım bu beladan. Çünkü yüzümün büyük bir bölümüne yayılmıştı cilt kanseri. Yavaş yavaş çirkin bir adama dönüşmeye başlamıştım. Şimdi o halime bile razıyım ama çok geç. İş anlaşmalarım tek taraflı feshediliyordu. Yeniden tedavi ve hastane süreci başlamıştı. İlk tedavi sürecini takip eden doktorum yaptığı tetkikler sonucunda bu defa yüzümün bir bölümünün alınması gerektiğini söyledi. Tabii ki inanamadım. Çok sinirlendim. Doktoru beceriksizlikle suçladım. Ne de olsa param vardı. Hemen yurt dışında iyi bir doktor buldum ancak o doktor da aynı şeyi söyledi. İş işten geçmişti. Ölmeyi tercih ederim deyip otelime döndüm. Dünya başıma yıkılmıştı. Annem sonucu merak ettiğinden arıyordu durmadan. Açmak istemiyordum. Bağıra çağıra ağlayıp sakinleştikten sonra açtım telefonu. Annem bir şey sormadan her şeyi anlattım. Onun da yıkıldığının farkındaydım ama metanetli davranıp ameliyat olmazsan hakkımı helal etmem deyip noktayı koydu. Anne hakkı ödenir mi? Ertesi gün el mahkum tuttum hastanenin yolunu. Ameliyattan önce son kez aynaya baktım. Annemin dualarla, muskalarla ve nazar boncuklarıyla korumaya çalıştığı yakışıklı oğlu gitmiş, bambaşka bir adam gelmişti yerine. Kendime değil, bir yabancıya bakıyordum sanki. Doktor beni avutmak için plastik cerrahinin ilerlediğinden bahsetti. Anlattıklarının çoğunu duymuyordum bile. Ameliyattan sonra uyandığımda yüzüm sargılar içindeydi. Hemşire doktora haber verdi uyandığımı. Doktorun yüz ifadesinden anlamıştım bir terslik olduğunu. Yüzümün büyük bir bölümünü almak zorunda kalmışlar. Düşündüklerinden daha geniş bir alana yayılmış kanser. Daha fazla dinlemek istemiyorum diye kestim doktorun sözünü. Günler sonra bandajlar açıldığında aynaya bakmak istemedim. Zaten insanların bakışı bana her şeyi anlatıyordu. Uçak ve ardından otobüsle ailemin yanına döndüm. Yolculuk çok zor oldu. Uçak bileti alırken benim ben olduğumu ispatlamak zorunda kaldım mesela. Taktığım güneş gözlüğüne ve şapkaya rağmen insanların büyük çoğunluğu bana acıyarak bakıyordu. Bazıları çocuğunun kolunu tutup çekiştiriyordu. Vahşi bir canavarmışım gibi çocuklarını benden uzaklaştırıyorlardı. Eve vardığımda annemin ağlamamak için kendini ne kadar zorladığını anlatamam. Sağ salim döndüğüm için mutluydu. Bir çaresi vardır diyordu durmadan. Babam, bu yaşıma kadar ağladığını hiç görmediğim babam, hoş geldin deyip sarıldıktan sonra hızla kaçtı yanımızdan. Ağlıyordu, biliyordum. Ameliyat sonrası ilk kez aynaya baba evinde baktım. İnsanların neden ısrarla baktıklarını da o zaman anladım. Hani korku filmlerinde kuru kafalı korkunç yaratıklar vardır ya, işte tam da onlara benzemiştim. İki yanağım ve burnumun bir bölümü alınmıştı. Yüzsüz deyimi gerçek olmuş, ben yüzsüz bir adam olmuştum. Böyle yaşamayı kabullenmek çok zordu. Bu yüzden ölmeyi denedim ama beceremedim. Annem bir an olsun yanımdan ayrılmıyordu artık. Sonra doktorun söylediği plastik cerrahlar geldi aklıma. Varımı yoğumu yüzümü düzeltmeleri için harcadım ama olmadı. Her ameliyat sonrası daha kötü bir hale geldim. Allah bizi eksiksiz yaratmışken insanoğlu nelere sahip olduğunun farkında bile değil. Param bitince ameliyat maratonu da son buldu. Ailemin küçük bahçeli evine geri dönmek zorunda kaldım. Bir ara kendimi bir şey zannedip küçümsemeye başladığım bu ev meğer huzurun ta kendisiymiş. Annemin bahçe işlerini devraldım. Toprakla uğraşmak meğer ne kadar iyi geliyormuş insana. Kendimi iyi hissettiğim bir gün annemin ısrarıyla gitmiştim mahalleye yeni açılan lokantaya. Benim için bir ilkti aslında. Artık normal olmak, en azından normal hissetmek istiyordum. Bana bakan gözleri görmezden gelip oturdum en kuytu masaya. Sonrasını biliyorsunuz. Müşteriler rahatsız olduğu için kapının önüne koyuldum. Üzülerek eve döndüm. Birkaç saat sonra da babam geldi. Televizyonu açın hemen dedi telaşla. Tüm kanallar uzun zamandır ortalıkta görünmeyen bir zamanların yakışıklı mankeninin son durumunu veriyordu. Lokantada bulunan bir vatandaş görüntüleri kaydedip kanallara göndermişti. Eski ve yeni halimin görüntülerini yan yana verip ne kadar acınacak bir halde olduğumun altını çiziyorlardı adeta. Tam yeni hayatıma uyum sağlamaya başlamışken bu olay beni tekrar yıktı. Odama kapandım ve günlerce çıkmadım dışarı. Yemeği içmeyi bıraktım. Annem, babam ve kardeşim durmadan dil döküyorlardı. Sosyal medyadan bana gelen destek mesajlarını okuyordu kardeşim. Sonra pek çok markadan geçmiş olsun çiçeği gelmişti eve. Günler sonra farklı bir ses duydum kapının önünde. Kibar, diksiyonu düzgün, eğitimli bir kadın sesiydi. Başta umursamadım, sonra anlattıkları dikkatimi çekti. Yüz naklinden bahsediyordu. Bana acı çektirmeye değil, umut vermeye gelmişti. Yine de güvenip çıkmadım bir süre. Ben gerekli bilgileri ailene bırakıyorum. Araştır, düşün ve olumlu bir karar verirsen beni ara deyip gitti misafirim. İnadımı kırıp odamdan dışarı çıkmaya karar verdim. Bu şekilde en çok ailemi üzüyordum. Evime kadar gelen misafir de en çok merak ettiğim. Yüz nakliyle ilgili daha önce haberler okumuştum ama bir konu kendinizle ilgili değilse çok önem vermeden okursunuz haberleri. Yüzümün bu hale gelmesinden sonra hiç düşünmediğim bir çözüm yoluydu bu. Bana bırakılan broşürlere göz attım. Bırakan kişiyi araştırınca nutkum tutuldu. Çünkü kendisi daha önce defalarca yüz nakli yapmış, ünü Türkiye'yi aşıp yurt dışına ulaşmış bir cerrahtı. Hiç yüksünmeden evime kadar gelmişti Ayşegül Hanım ve ben onunla konuşmamıştım bile. Hemen bıraktığı numaradan aradım. Beni İstanbul'a çalıştığı üniversite hastanesine davet etti. Bir kez daha yüzüm için yollara düşmüştüm ama bu sefer içimde bir umut ışığı vardı. Nasıl bir yol izleyeceğimizi, hangi aşamalardan geçeceğimizi, bu işin olumlu ve olumsuz yönlerini bir bir anlattı bana Ayşegül Hanım. Üstelik para pul değildi istediği. Bir örnek olmamı istiyordu benden. Hem benim durumumda olup hayata küsenlere, hem de organ bağışı yapmakta tereddüt edenlere örnek olmamı, ameliyat sonrası yeni yüzümle bir video çekerek insanlara bu konularda çağrı yapmamı istiyordu. Ben de seve seve kabul ettim. Gerekli tetkik ve incelemeler yapıldı. Bir gece yarısı doktorum arayıp hastaneye çağırdı beni acilen. Beklediğimiz yüzü bulmuştuk. Bu habere sevinememiştim aslında. Çünkü bulduğumuz yüz benim yaşlarımda trafik kazasında vefat eden birine aitti. Aslında aynısı kullanılabilecek tüm organlarını bağışlamıştı ama iç organları kazada büyük zarar görmüştü. Benim için umut olan bu olay onlar için bir yıkımdı. Hayat bir şekilde devam ediyordu maalesef. Hiç vakit kaybetmeden operasyona başlandı. Bir kez daha yüzüm sargılar içinde uyandım. Annem, babam ve kardeşim de yanımdaydı. Ailenizin desteği hastalıkları ve sıkıntıları atlatmanızda sizi bir adım öne taşıyor. Şimdi vücudumun yeni yüzümü kabullenmesini bekleyecektik. Birkaç hafta sonra sargılarım alındı, artık aynada başka bir yüze bakıyordum. Yeni yüzümün uyum sağlaması bir yıla yakın zaman aldı. Çok başarılı bir iş çıkarmıştı doktor hanım. Ben de ona verdiğim sözü tuttum. Ulusal bir haber kanalında canlı yayına çıktım. Yaşadıklarımı açık yüreklilikle anlattım. Her insanın bir hikayesi vardır. Her insan bir engelli adayıdır. Hastalıklar hepimiz için. Tıbbın henüz çare bulamadığı en önemli şeylerden biri duygulaşlık yoksunluğu ve diğeri de merhametsizlik olsa gerek. İnsanları gördüğümüzde uzun, kısa, şişman, zayıf, güzel, çirkin, hasta, sakat gibi etiketler yapıştırmak yerine onların maneviyatı hakkında bilgi edinmeye çalışabilsek keşke. Kendimizi hasta insanların veya ailelerinin yerine koyabilsek, onlara yardım eli uzatsak, kan ve organ bağışını arttırsak. O zaman hikayelerimiz benim hikayem gibi mutlu bitebilir.